Ayrım 9 sayfa 116. Asil, Asil, Asil uyan, uyan oğlum. Önce kulaklarını sonra gözlerini açtı. Bayıldığını bilmesine rağmen annesine söylemedi. Yalanı gülünçtü. Merak etme anne, iyiyim. Yerde yatmak istedim, o kadar. Yatıp uyumak, sen nasılsın? Bir yandan konuşuyor, bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordu. Annesine tutunarak doğruldu. Kadın oğlunun iyi görünmediğini biliyor ancak söylemiyordu. Söylemek için iyi görünmesini beklemenin doğru olduğunu bilecek kadar Asil'e bakmıştı. Ancak bilemezdi. Asil'in nörolojik krizlerden birini değil, yokover etkilerini yaşadığını bilemezdi. Zihnin yoğun ve beş duyuya kapalı biçimde çalıştığı uzun saatlerin sonunda gerçeğe ani dönüş bir vurguna neden oluyordu. Bir anda hayatın kapalı kalmış zihni basmasıyla orta kulak çanağındaki kristaller dağılıyor ve denge kaybı ortaya çıkıyordu. Bunu engellemenin yolu zihni asla tamamen uyarıcılarla kapatmamaktan geçiyordu. Kapatılsa bile duyular birer birer açılmalıydı. Çünkü yokover vurgunun iki kalıcı sonucu olabilirdi. Biri zihinsel felç, ne beş duyu tarafından toplananları anlayacak bir zihin ne de zihnin hakim olduğu beş duyu kalıyordu. Diğeri zihinsel hapis. Beş duyuyla ilişkin tamamen kesiliyor ve zihninden asla çıkılamıyordu. Ancak Asil bunların hiçbirisini umursamıyordu. Çünkü zaten hayatının tamamına yakınını zihinsel bir sakat olarak geçirmişti. Daha kötüsü ancak ölüm olabilirdi. Ama Asil onu da denemişti. İntihara gelecek olmadığını anladığı gün ölümü siktir etmişti. Seninle görüşmek isteyenler var, röportaj yapmak isteyenler, onlarla konuşmalısın. Kitabın tanıtımı için çok yararlı olur. Asil yayıncının yüzüne bakıyor ama aralarındaki havayı görüyordu. Tanrı'nın maymunu beklediği gibi edebiyatla ilgilenenlerin dikkatini derhal çekmişti. Çünkü Asil'in yazı Türkçesi tam olarak Türkçe değildi. Sadece kendisinden bulunan bir sözlükten yararlanıyormuş gibi farklı yazıyordu. Gitmek yerine yansımak, yansımak yerine aynalanmak, önyargılı yerine önyargıç, okuma yazması olmayan yerine karaca, kanıtlamak yerine kanıtlamak gibi kelimeler kullanıyordu. Olmayan kelimeler. Oysa kelimeler düşünce saymaya yarardı. Kimin kaça kadar sayabildiği ise yazıldıkça ortaya çıkardı. Aslında Asil Türkçe kelimelerden ne anlıyorsa onu yazıyordu. Gitmekten anladığı yansımakta. Ayrıca Asil düşüncelerine denk düşen kelimelerin Türkçe'de olmadığını öğrendiğinde o kadar sinirleniyordu ki uygunlarını yaratıyordu. Okuma yazması olmayan insanı ifade eden tek bir kelimenin olmaması gibi. Var olanın da ümmi gibi başka bir çağa ve dile ait olması gibi. Asil'in yöntemini çözmek kitabın içeriğinin ilginçliği sayesinde sıkıcı bir uğraş olmaktan çıktığı gibi Tanrı'nın maymunu aptalca bir farklılık arayışı olarak değil yeni bir tarz olarak algılanmıştı. Tabi böyle bir algılama Asil'in zerre kadar umurunda değildi. O sadece yazıyordu, o kadar. Büyütülecek bir şey yoktu. İstersen yarına bir röportaj ayarlayalım. Asil aralarındaki havanın arasından yayımcıyı gördü. Gerek yok, konuşmaya gerek yok, röportaja gerek yok. Hepsi kitapta, daha fazlası yok. Herhangi bir şımarıklık değildi Asil'i konuşturan. Daha fazlasının olmadığını söylerken ciddiydi. Çünkü gerçekten de yoktu. Çünkü Tanrı'nın maymunu hakkında hiçbir şey anımsamıyordu. Kitaba tam olarak hangi şartlarda ve hangi gün başladığını bile anımsamıyordu. Ne zaman bittiğini ve son cümlesinin ne olduğunu da unutmuştu. Masanın üzerinde duran kitabın kapağındaki illüstrasyonu çizdiğini biliyor ancak çizim anını anımsamıyordu. Ama yayımcı her şeyi anımsıyordu. Asil, burada sana yapılmış bir yatırım var. Bana yardım et. Adil Ölmez'in kitabı 2 hafta sonra çıkıyor. Ya biri olacaksın ya diğeri. Bir gün konuşmak zorunda kalacaksın. Şimdiden seslen iyi olur. Asil düşündü. Tamam, ancak sadece yazıyla, konuşarak değil. Röportajlar yazılı olarak yapılacak. Yayımcı tartışmayı uzatmanın yaşlanmaktan başka işe yaramayacağını anlamıştı. Tamam dedi ve sordu. Bu ne? Elindeki kompakt diski yayımcıya uzatan Asil soruyu yanıtladı. Roman, kapağının nasıl olacağına dair çizimler de içinde. Özellikle renkler çok önemli. Romanın bir adı yok. Onun yerine boş bir etiket var. Okuyanın kendi adını yazacağı bir boşluk. Benim adımsa kitabın künyesinde yazmalı. Kapakta ya da sırtta değil. Bunu neden istediğimi kitabı okuyunca anlarsın. Yayımcının aralık kalmış ağzına büronun geniş penceresinden geçen gün ışığı giriyordu. Düşünmedi, sadece sordu. Konuşuyormuş gibi görünmek için. Hangi ismini kullanacaksın? Asil. Tamam, peki bu ne hakkında? Asil yorgundu. Masaya yasladığı dirseğine yüklenip başını yayımcıya doğru uzattı. Oku ve yayımlamaya karar verirsen bana parayı yolla. Kalın duvarlı sessiz evin kapısını açıp içeri girdiğinde anımsadığı ve konuşan bir sesin sustuğunu duydu. Duyduğu yarım kalmış kelimeyi zihninde tamamladı. Sevindim. 4 adımda sesin geldiği salondaydı. Karşısındaki kanepede oturan babası ve yanındaki de annesiydi. Asil'in babası ayağa kalkıp konuştu. Hoş geldin oğlum, tebrik ederim. Kitabını okudum. Asil konuşan babasının bedeninde halat izi arıyordu. Bulamayınca rahatladı. Asıl sen hoş geldin. Babasının beklemediği bir hamle yapıp sarılmak için kollarını açtı. Oysa yaşından önce yaşlanmış adam bir tokalaşmaya bile razıydı ama sarıldılar. Ellerini sırtlarından çektiklerinde birbirlerinin gözlerine baktılar. Asil babasının gözlerinin son bıraktığından daha derin olduğunu fark etti. Ağaçların yaş halkaları gibi yıllar ve acılar içinde derinleşen gözler. Sığ bir gölün zaman içinde okyanusa dönüşmesi gibi katman katman gözler. Sorumlusu olduğu bir derinlik. Gel otur. Baba, dur önce beni dinle. Kanepenin çaprazındaki koltuğa oturan Asil annesinin varlığını unutmuş babasını izliyordu. Ondan başka kimsesi yokmuş gibi. Ondan başka kimse onu sevmemiş gibi. Onu babası doğurmuş gibi. Öncelikle yeniden bir arada olduğumuz için çok mutluyum ve senin sağlığına kavuşu olman da beni çok sevindirdi. Annenle boşandığımızı biliyorsun ama şimdi yeniden bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Ne dersin? Asil'in diyecek bir sözü yoktu. Sinirleri bir bebeğinki kadar zayıftı. Bir saniye boyunca ağlayabilir, bir saniye boyunca gülebilirdi. Bütün bebekler gibi manik depresifti. Ne diyeceğini bilemiyordu. Mahvettiği ailesinin birleşme düşüncesi Asil'e o kadar uzaktı ki nereye gömdüğünü bile anımsamıyordu. Evet diyebildi. Küçük bir evet. Konuşmaya baba kelimesiyle başlamış, evet kelimesiyle devam eden bir bebek gibi. Bak oğlum, birbirimizi üzdüğümüz anlar oldu ama hepsi geride kaldı. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Üçümüz de affedersek suçlu kalmaz. Asil'in zihni bir transatletik motoru gibi çalışıyordu. Ama batmakta olan bir transatletiğin motoru gibi. Ve suya gömülmüş o motor ne kadar ses çıkarırsa Asil de o kadar yanıt verebilirdi. Evet baba. Annesinin elini tutan eliyle sudan çıkan Asil uzun zamandır ilk kez güldü. Uzun uzun. Attığı her kahkahanın ağzında bıraktığı tadı çıkara çıkara. O akşam birlikte yemek yediler. Asil'in kitabı hakkında konuştular. Asil'in babasını öperek uğurladılar. Eski kocasının ardından kapıyı kapatan kadın oğluna sordu. O gün odanda yerde neden yatıyordu? Lütfen bana doğruyu söyle. Kriz mi geçiriyordu? Asil o kadar iyi yalan söyledi ki annesi kuşku kelimesinin anlamını unuttu. Kesinlikle hayır. O kadar yorulmuştum ki yatağa gidecek halim bile yoktu. Bütün büyük yazarların başına gelir. Bu gece balkonda uyumayı düşünüyorum. Kadın güldü. Asil güldü. Bellerinin ellerini çektiler ve odalarına dağıldılar. Odasının kapısını kapatan Asil'in dirseği ışık düğmesine çarptı ve avizenin ampulü söndü. Asil ışığı tekrar yaktı ama parmağını düğmeden çekmedi. Annesinden kalan yüzündeki gülümseme yavaş yavaş silindi çünkü düğmeyi gözüne her kırptığında ışığı söndürmek ve açmak için indirip kaldırmaya başladı. Gözlerinin kırpmasıyla eş zamanlı. Işığı gözlerini kapattığı an söndürüyor ve gözlerini açtığında yakıyordu. Zihnindeki nehirler taşıyor ve dünyanın da gözlerine uyumlu olması gerektiği düşüncesi her yerini işgal ediyordu. Gözlerini kırparken kapattığı her anı görmek için yanında sürekli bir kamera taşıması gerektiğini düşünüyordu. Ama ya dün ya dünden önce. Doğumundan beri gözlerini kırpıyordu. Kim bilir kapalı gözleri neleri kaçırmıştı. Kim bilir neleri görmemişti. Belki de bu yüzden delirmişti. Her şeyi görmediği için, gözlerini kırptığı için. Asil duramadı, parmağını düğmeden çekemedi. Yorgunluk ve uykusuzluktan düşene kadar saatlerce ışığı açıp kapadı. Düğmenin inip kalkarken ses çıkarmaması hem şans hem de şanssızlıktı. Bir şanstı çünkü annesi gürültüye gelip oğlunun hali karşısında üzüntüden donmamıştı. Bir şanssızlıktı çünkü annesi gürültüye gelip oğlunu acil servise götürmemişti. Ortadan ikiye ayrılmış perdelerin arasından giren sabah ışığı Asil'in göz kapaklarını delip geçene kadar bir saatin eskimesi gerekti. Gözlerini gerektiği kadar açıp sürünerek yatağına giden Asil uyumak için gözlerini gerektiği kadar kapattı. Yoka var Asil'i lime lime ediyor ama o bunu bilmiyordu. Alo, alo sen misin? Asil sen misin? Kimsiniz? Seni görmem lazım. Kimsiniz? İlk müşterin. Ben bir şey satmıyorum. Kural danışmanımdın. Hatırlıyor musun? Asil'in göz kapakları çekilebildikleri kadar yuvalarına çekildi. Beni nerede görmen lazım ve ne zaman? İlk buluştuğumuz yerde. 2 saat sonra. 2 saat sonra. Ayize'yi telefona yerleştirip karşısındaki aynayla yüz yüze geldi. Kimin kime sorduğu belli değildi ama biri yaptı. Bu kadını nereden tanıyorum? Kimin yanıt verdiği belli değildi ama biri yaptı. Kural danışmanlığımın ilk müşterisi. Zihninde bir slide gösterisi başlamıştı. Kadınla ilgili karşılaştıkları meydan, kadının Toyota'sı, kadının parası, kadının eski sevgilisi, Kadının lokantası, kadının kendisi. Hepsini gördü, hepsini anımsadı. Ama kadının neden görüşmek istediğini anlayamadı. Bu kadar zaman sonra. Öğrenmenin tek yolu yüzleşmekti. 2 saat geçmiş ve yüz yüze oturuyorlardı. Kadın önündeki bardağı dolduran Irish cream ve kahveyi plastik bir çubukla karıştırıyor ve herhangi bir nedenden ötürü rahatsız olduğunu belirten bakışlar besliyordu. Asil kendine beslenen bakışları büyütüp geri yolladı. Beni neden görmek istedin? Plastik çubuğu kapalı dudaklarının arasına sokup çıkaran kadın hayatı boyunca bu soruyu beklemiş gibi yanıtladı. Ani ve heyecanlı. Bak Asil, sana bir şey söylemek istiyorum. Sana bir itirafta bulunmak istiyorum. Bu hiç de kolay değil. Ama söylemeliyim. Öncelikle kitabın için tebrik ediyorum. Görüyorum ki iyileşmişsin. Sana yeniden ihtiyacım var. Asil bu soruyu nasıl yanıtlayacağını evden çıkarken karar vermişti. Artık kural danışmanlığı yok. Ben kural danışmanlığından bahsetmiyorum. Asil, sen hiçbir zaman kural danışmanlığı yapmadın. Sen ne demek istiyorsun? Sen kural danışmanlığı yapmadın. Bu ilk tanışmamızda kendine yakıştırdığın bir meslekti. Biz bunu sadece bir oyun olarak sürdürdük. Kurallar, olasılıklar, raporu, bunların hiçbiri yok, olmadı. Sen daima bunları sayıklıyordun ama hiçbiri gerçek değildi. Asil kadının neden söz ettiğini kesinlikle anlamıyor ve delirmiş olduğunu düşünüyordu. Sen delisin. Sen benim ilk müşterimdin. Eski sevgilinle lokanta açtın. O benim abimdi ve seninle tanıştığımızda zaten bir lokantası vardı. Ben gazeteye ilan verdim, sen aradın. O ilanı ben vermiştim. Beni sen aradın. Asil kadının belliğinin kesinlikle iflas ettiğine karar verdi ve sözlerinin önemsiz olduğunu düşünerek görüşme nedenini öğrenmek istedi. Her neyse, beni neden görmek istedin? Kadın bu ani teslim karşısında o kadar şaşırdı ki elindeki plastik çubuk ağzı ile bardak arasında havada donup kaldı. Ne demek, her neyse. Sen ne yaptığını farkında mıydın? Asil önemsememekte ısrar ediyordu. Evet, beni neden görmek istedin? Kadın Asil'in belliğinin iflas ettiğine karar verdi ve sözlerinin önemsiz olduğunu düşünerek görüşme nedenini söyledi. O zaman senden ne istediğimi biliyorsun. Asil oynamaktan vazgeçti. Hayır, bilmiyorum. Kadın da oynamaktan vazgeçti. Plastik çubuğu masaya bıraktı yüksekten. Bir damla Irish cream ve bir damla kahve masaya çarpıp parçalandı. Son müşteriyi hatırlıyor musun? Otelleri olan kadını. Kadın mutlaka seni görmek istiyor. Bu kez çok para verecek. Sana da vereceğim. Hem geçen seferlerden birikmiş param var. Onları da alacaksın. Ne dediğini anlamıyorum. Ben kural danışmanlığı yaptım. Hayır Asil, sen medyumluk yaptın. Benim bulduğum müşterilere baktın. Senin adına hesaplar açtırdık. Çok para kazandık. Sonra sen içmeye başladın. Her şeyi mahvettin. Asil nabzını dinledi. Sakin olmalıydı. Nabzı hızlanırsa kriz geçebilirdi. Sakin olmaya çalıştı. Zihnindeki slide gösterisini yeniden başlatmak istedi ama olmadı. Kelimeler ağzından ölüme atladı. Ben kural danışmanıydım. Hayır Asil, sen bir medyumdun. Benim gibi. Verdiğim ilanla beni buldun. Önce seni müşteri sandım. Ama sonra yeteneğini gördüm ve birlikte çalışmaya başladık. Sen başkalarının rüyalarını görerek medyumluk yapıyordun. Ruhlarla, dünya dışı varlıklarla iletişime geçiyordun. Ama kural danışmanlığı yaptığını söylüyordun. Yazılar yazıyordun. Bana veriyordun. Rapor diyordun onlara. Olasılık raporları. Asil kalkmak istedi. Gitmek, koşmak, kaçmak, yok olmak, buharlaşmak, havaya karışmak, rüzgarla savrulmak istedi ama yapmadı. Sağlıklı bir zihne sahip olmadığını anımsayıp durdu. Kadının anlattıklarının belliğinde kesinlikle yeri yoktu. Ancak hayatının aylarını, yıllarını unutması da ilk kez olmuyordu. Bir an için hepsinin doğru olduğunu kabul etti ve üzüldü. Kuralları tanıyan bir varlık olarak soytarılık yapmış olduğunu üzüldü. Ama zihni o kadar karmaşık bir düzene sahipti ki tek bir cümle yankılandı iki kulağının arasında. Verilmiş olan her karar o anın şartları içinde en doğru olanıdır. Sana ihtiyacım var. Kadın çok zengin. Hepimiz kurtulacağız. Tek istediği seninle bir seans. O kadar. Tek istediği bu. Bana borcun var Asil, unutma. Seni hastaneye ben götürdüm. Sana ben baktım. Ailene ben haber verdim. Kadın konuşuyor ancak Asil aralarındaki havayı duyuyordu. Medyumluk yapmış olduğu bilgisine alışmaya ve yaşamı boyunca daha kaç sahte geçmişle karşılaşacağını hesaplamaya çalışıyordu. Ayrıca zihnindeki küçük bir bölgede kural danışmanlığına ilişkin fotoğrafları kanıt olarak sunuyor ve hayır diye bağırıyordu. Asil kural danışmanıydı. Kuralların tek tanığıydı. İnsanların hayatlarına girip çıktı, geride olasılık raporları bıraktı. Asil ne falcıydı, ne de medyum, ne de bir sahtekar. Kendi olasılıklarını hesaplamaya çalışıyorken hastalandı. Kabul ettiğin anda kadına telefon edip haber vereceğim, bizi bekliyor. Ama önce son görüşmenizde olanları sana anlatmam lazım Asil. Beni dinliyor musun? asil zihninin içinden geçen bir minare merdiveninde sıkışmış, hangi yöne gittiğini anımsamaya çalışıyordu. Yukarı mı aşağı mı? Bir kadın sesi duyuyordu. Üçgen basamaklı merdivende yarı büklüm duruyor ve sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu, aşağıdan. Her şeyi gizleyen bir sütun ile kavisli bir duvarın arasına sıkıştığı minare merdiveninde aldığı her nefesin bir öncekinden az olduğunu fark etti. Ses aşağıdan geliyorsa çıkış da orada olmalıydı. İlk adımını attı, sonra ikinci. Dar ve hızlı adımlar. İniyordu, olabildiğince hızlı. İndikçe dönüyor, döndükçe midesi bulanıyordu. Katsız bir merdiven. Kaç basamakta nereye varıldığı belli olmayan bir merdiven. Sağ ayağının topuğu kaydı ve asıl bir göktaşı gibi yuvarlandı. Omuriliği hariç zihnindeki bütün kemikler kırıldı ve kendini minarenin dışında, kadının ayaklarının dibinde buldu. Gözlerini açtığında ezan okunuyordu. Meydan, semtin ve kentin en büyük camisinden gelen ezan sesiyle dolup taştı. Kadın aralarındaki masaya rağmen sesini Asil'e duyuramayacağını anlayıp sustu. Zihni karnavan içinde olan Asil, yerde sürünürken bir düşünceye rastlamaya çalıştı. Mantıklı bir düşünce aradı. Sağlıklı bir düşünce. Ancak ne kadar sağlıklı olduğunu Asil karar vereceği için düşüncenin deliliğe olan uzaklığı bir sır olarak kalacaktı. Asil aradığı düşünceyi buldu. Sen zihin kemikleri kırılmış bir insansın. Kemikleri bağımsız bir zihinsin. Daralabilir, genişleyebilirsin. Bedenin başının sığdığı her delikten geçebilir. Sen derisi dövülmüş ancak kemikleri parçalanmış bir varlıksın. Medyumluk da, katillik de yaparsın. Tek ihtiyacın para, nakit. Sağlıklı bir insan gibi düşün. Paranın peşinden git ve fırsatı değerlendir. Herkesin yapacağı gibi. Geçmişin önemi yok. Ezan sona ermiş ve Asil kadının açılan ağzını kendini ağzından çıkanlarla kapatmıştı. Evet, seni dinliyorum. Ama bana her şeyi hatırlatman lazım. Çünkü galiba o zamanlar çok içiyordum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kadın en kötüsüne hazırlanmıştı. Asil'i ikna etmek için onunla sevişmeye, gerekirse de ailesini öldürmekle tehdit etmeye hazırdı. Ancak karşısındaki Asil'di. Bir saniye sonra ne yapacağı belli olmayan adam. Aklından geçenleri rehin alan adam, düşünce yiyen adam. Asil'in ani kabulü kadını rahatlatmıştı, hem de çok. Çünkü bu kez müşteriden emindi. Büyük bir iş olacaktı. Asil'e güveniyordu çünkü görmüştü. Aylar boyunca onun ruhlar ve dünya dışı varlıklar tarafından işgal edilmiş zihninin konuşmasına tanıklık etmişti. İlk seferinde Asil'in de kendisi gibi bir dolandırıcı olduğunu düşünmüş. Ancak seans sonlarında hiçbir şey anımsamayan adamın olan ile olmayan arasında bir köprü görevi gördüğüne inanmıştı. Ama bu inanç para hırsından güçlü değildi. Hatta hiçbir şey paradan güçlü değildi. Bu yüzden Asil'i kentin bütün zengin hayalperestlerine kiralamış ve onları unutamayacakları gösteriler sunmuştu. Otellerin konferans salonlarındaki toplu buluşmalardan, bağ evlerinin verandalarındaki özel toplantılara kadar. Kadın Asil adındaki maymuncukla içinde para olduğunu bildiği her insanın hayatına girmiş ve daima ihtiyacından fazlasını çalmıştı. Asil ise içki içmiş, sadece kadın istediğinde sevişmiş ve karşılaştığı insanlar hakkında olasılık raporları yazmıştı. Ama seanslar uçsuz bucaksız epileptik krizler eşliğinde Asil'in sesten sese, ruhtan ruha ve renkten renge girdiği gösteriler olmuştu. Asil hastaydı. Ancak hastalığını paraya çevirmek olanaklıydı. Dilendirilmek için kolun kesilmesi gereken biri değildi. Asil kadına kolu ve gerçek ilişiği kesik gelmişti. Bak Asil, zihninin zemininde bulduğu düşünce Asil'e söz kestirdi. Önce para. Tamam, merak etme, o konuda anlaşırız. Hayır, hemen şimdi. Maymuncuğun gözü açılmıştı. Müşteriden alıp sana yüzdeni vereceğim. Yüzde değil, yarı yarıya. Her şeyi ben ayarladım. Sana sadece %30 veririm. Daha fazlasını isteme. Abimin payını da unutma. Üstelik paranın seansın sonunda alacaksın. Tamam. Ancak maymuncuk gözü açılmış olsa da maymuncuktu. Yani küçük bir maymun. Kabuğu soyulmuş bir muzu, soyulmamış bir kasa muza tercih eden küçük Asil. Müşteriden alınacak miktarı bilmeden payını kabul eden küçük Asil. Bak Asil, bu kadının kocası 2 yıl önce öldü, intihar etti Amerika'da. Bir tarikata üyeydi. Ölünce başka bir galakside bulunan bir gezegene gideceklerine inanıyorlardı. Birlikte intihar ettiler. Önceki seansta sen o gezegene gidip kadının kocasını buldun ve onları konuşturdun. Şimdi kadın başka biriyle evlenmek istiyor. Ama ölü kocasının korkusundan bunu yapamıyor. Onun ne düşündüğünü bilmek zorunda. Özellikle de evliliği desteklemesine ihtiyacı var. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Kocası kadının evlenmesine izin vermeli. Daha fazla para almamız için bu şart. Hiçbir tereddütü kalmamalı. Senden başka kimseye güvenmiyor. Başka medyumları kabul etmiyor. Kitabını görene kadar Afrika'da yaşadığını söylüyordum. Sonra seni yayın evinden buldum. Şimdi beni iyi dinle. Kadına bir süredir Afrika'da yaşadığını söyleyeceksin. Kocası gibi konuşup evlenebileceğini söyleyeceksin ve parayı alıp gideceğiz. Bu kadar basit, tamam mı? Anlaştık mı? Adı ne? Şefika. Gezegenin adını soruyorum. Kobo. Orayı biliyorum. Ben de oradan geldim. Saçmalama. Doğru söylüyorum. Kobo'da bir tarikata üyeydim. 1200 kişi. Birlikte intihar edip dünyaya geldik. Delirmeye başlayan bir asil işine yaramayacağı için korkmaya başlayan kadının yüzünün içi güldü. İçine güldü. Merak etme, istediğini yapacağım ve parayı alacağız. Biz Kobollular asla yalan söylemeyiz. Gerekirse gerçeği değiştiririz. Söylediklerimize uysun diye. Kadın da gülüyordu. Sakinleşmişti. Hatta bir an için asilin gerçekten iyileştiğine inandı. Onu çekici bulup bulmadığını düşündü. Ancak geçmişe ait korkunç halleri gözünün önüne öyle doldurdu ki karşısında oturan asili bir kez daha görmek istemediğini fark etti. Son bir iş ve elveda. Asilin krizleri kadının rüyalığını unutulmaz sahneler eklemişti. Bir defasında sol elinin serçe parmağının yarısını kesmiş ve acil servisteki doktorlara ancak tırnağı sökerlerse dikmelerine izin vereceğini söylemişti. Kestiği parmağın etiyle tırnağı arasında yaşayan bir asil daha olduğunu inandığı zamanlardı. Zor zamanlar. Bir gözlük gibi gözlerinin önüne gelen hastane sahnelerinin gülümsemesini yok ettiği kadın, asilin masanın üzerindeki sol eline baktı. Ancak aradığı izi bulamadı. Olayın sonrasında estetik cerrahiden geçip geçmediğini düşündü, anımsayamadı. Silah zoruyla yerleştirdiği lokantada yaşa dışı tencereler kaynatan ve medyum müşterisi bulan ağabeyinin asil hakkında söyledikleri meydana kadar gelip kulaklarına girdi. Bir sıkımlık gırtlağı var ama bu işin sonrası da var. Çünkü bu herifte bir bok var. Geberse bile dönermiş gibi bakıyor. Abi haklıydı. Asil garipti. Bu yüzden müşterinin ödeme yapmasını beklemeden asilin payını cebinden verip ondan kurtulacaktı. Nasıl olsa asil saymaya sıfırdan başlıyor ve paradan anlamıyordu. Müşteriden 100 bin Amerikan doları alacaktı. Çünkü birini Kobo'ya gönderip geri getirmek çok masraflı bir işti. Ama asile sadece 10 bin verecekti. O kadar parası vardı. Ancak evde. Yatağın altındaki küçük kasada. Kalkmaları gerekiyordu ama önce sahte bir telefon konuşması. Çantasından çıkardığı telefonla kendi evini aradı ve asilin yüzüne bakarak konuşmaya başladı. Merhaba, ben Gonca. Nasılsınız? Bahsettiğim miktarı eve gönderebilir misiniz? Evde abim var. O durumu biliyor. Teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere. Telefonu çantasına koyup gülümsedi. Asil, bana bir kahve ısmarla. Paran yarım saat içinde hazır, eve getirecekler. Asil kadının adını ilk kez duyuyordu. Her ne kadar gerçek adını anımsamasa da kadının kendine Gonca dediğine ilk kez tanık oluyordu. Demek şimdi de Gonca oldun. Evet, 2 yıldır müşteriler için adım Gonca. Akşam dikkatli ol, unutma. Komşu masanın hizmetindeki garsonun sırtına parmağının ucuyla değen Asil, menüyü kolunun altına sıkıştırılmış genç kadının irkilerek olduğu yerle dönmesiyle konuştu. İki Türk kahvesi, biri şekerli, diğeri... Cümleyi Gonca tamamladı, sade. Dünyanın bütün garsonları masalarından uzaklaşınca Asil arkasına yaslanıp Gonca'ya sordu. Sen simitlerim nerede?